Ayrım 16.
Yağmurun altında duran, okları yukarı dönük kocaman, boş, iki tekerlekli bir el arabası vardı. Avluyu geçip balkonun altında durdum. Evin kapısı açıktı. İçeri girdim. Bonello ve Piani arkamdan geldiler. İçerisi karanlıktı. Arkadaki mutfağa gittim. Büyük, açık ocağın içinde küller vardı. Küllerin üzerinde tencereler asılıydı ama hepsi boştu. Çevreme bakındım ama yiyecek hiçbir şey bulamadım. Samanlıkta yatmak zorundayız dedim. Yiyecek bir şeyler bulup oraya getirebilir misin Piani? Bir bakayım dedi Piani. Ben de bakayım dedi Bonello. Tamam dedim. Ben de yukarı çıkıp samanlığa bakayım. Aşağıdaki ahırdan yukarı çıkan taş bir merdiven buldum. Samanlık yağmurda kuru ve hoş kokuyordu. Hayvanların hepsi gitmişti. Herhalde buradan ayrılırken onları da götürmüşlerdi. Samanlık yarı yarıya samanla doluydu. Tavanda iki pencere vardı. Birisi tahtalarla kapatılmıştı. Öteki kuzey yana bakan dar bir çatı penceresiydi. Samanların hayvanların yanına indirilmesine yarayan bir oluk vardı. Samanlar savrulmak üzere içeri taşındıklarında, saman arabalarının içeri sürüldükleri girişin üzerinden tahta kirişler geçiyordu. Tavandan yağmurun sesi geliyordu. İçerisi saman kokuyordu. Aşağı inince ahırda burnuma kurumuş gübre kokusu çarptı. Bir tahtayı yerinden söküp güney penceresinden avluyu görebilirdik. Öteki pencere kuzeydeki tarlalara bakıyordu. İki pencerenin birinden tavana çıkıp aşağı atlayabilirdik ya da eğer merdivenleri kullanmazsak saman oluğundan aşağı inebilirdik. Büyük bir samanlıktı. Eğer birinin geldiğini duyarsak samanların içine saklanabilirdik. İyi bir yere benziyordu burası. Eğer üzerimize ateş etmemiş olsalardı şimdiye güneye ulaşmış olacağımızdan emindim. Orada Almanların olması olanaksızdı. Onlar kuzeyden ve Svidalya yolundan geliyorlardı. Güneyden gelip buraya ulaşmış olamazlardı. İtalyanlar daha bile tehlikeliydiler. Korkuyor ve gördükleri her şeye ateş ediyorlardı. Dün gece geri çekilirken, kuzeyde İtalyan üniformaları giyip geri çekilenlerin arasına karışan Almanlar olduğunu duymuştuk. Buna inanmamıştım. Bu savaşta her zaman duyulan şeylerden biriydi. Düşmanın hep böyle şeyler yaptığı söylenirdi. Almanların arasında karışıklık yaratmak için Alman üniforması giyip onların arasına karışan birini hiç duymazdınız. Belki de yapıyorlardı ama bu çok güç bir iş gibi duyuluyordu. Almanların böyle bir şey yaptıklarına inanmıyordum. Bunu yapmak zorunda kalmış olduklarına inanmıyordum. Geri çekilirken aramızda karışıklık yaratmaya hiç gerek yoktu. Ordunun büyüklüğü ve yolların azlığı yeterince karışıklığa neden oluyordu zaten. Bırakın Almanları, başka hiç kimse emir vermiyordu ki. Yine de bizi Alman sanıp ateş etmişlerdi. Aymayı vurmuşlardı. Samanlar çok güzel kokuyordu. Bir samanlıkta samanların arasında yatmak insanı çocukluğuna geri götürüyordu. Samanların içinde yatar, serçeler samanlığın duvarındaki üçgen biçiminde açıklığa tünediklerinde onlara hava tüfeği ile ateş ederdik. Samanlık yok artık. Bir yıl içerisinde Köknar Korusu'ndaki bütün ağaçları kestiler. Koruluğun yerinde yalnızca ağaç kökleri, kurumuş ağaç dalları ve çalı çırpı kaldı. İnsan geri dönemiyor. Eğer ileri gitmemiş olsaydı ne olurdu? Hiçbir zaman Milano'ya geri dönülmez. Eğer Milano'ya geri dönülseydi ne olurdu? Kuzeyde Udine yönündeki atış seslerini dinliyordum. Makineli tüfeklerle ateş edildiğini duyabiliyordum. Bombardıman yoktu. Bu da bir şeydi. Askerlerden kimilerini yolda ele geçirmiş olmalıydılar. Samanlığın yarı karanlığında aşağıya baktığımda Piani'nin samanların savrulduğu yerde durduğunu gördüm. Elinde uzun bir sosis, bir kavanoz bir şeyler ve kolunun altında iki şişe şarap vardı. Yukarı gel dedim. Merdiven şurada. Sonra elindekilere yardım etmem gerektiğini anlayıp aşağıya indim. Samanların içinde yatmak düşüncelerimi bulanıklaştırmıştı. Neredeyse uyuyakalmıştım. Bonello nerede diye sordum. Söyleyeceğim dedi Piani. Merdivenlerden yukarı çıktık. Getirdiklerini samanların üzerine koyduk. Piani üzerinde şişe açacağı olan çakısını çıkarıp şarap şişesinin tıpasını açtı. Şişenin üzeri mühürlüydü dedi. İyi bir şey olmalı. Gülümsedi. Bonello nerede diye sordum. Piani bana baktı. Gitti Tenente dedi. Tutsak olmak istiyormuş. Hiçbir şey söylemedim. Öldürüleceğimizden korkuyordu. Şarap şişesine uzandım ve hiçbir şey söylemedim. Zaten biz savaşa inanmıyoruz aslında Tenente. Sen niye gitmedin diye sordum. Senden ayrılmak istemedim. Nereye gitti? Bilmiyorum Tenente. Gitti işte. Peki dedim. Sosisi kesecek misin? Piyani yarı aydınlıkta bana baktı. Seninle konuşurken kestim dedi. Samanların içine oturup sosis yedik, şarap içtik. Bu düğünler için sakladıkları türden bir şarap olmalıydı. Öylesine eskiydi ki rengini yitirmeye başlamıştı. Sen şu pencereden dışarıya bak Luigi dedim. Ben de gidip öteki pencereden bakarım. İkimiz de birer şişeden içiyorduk. Kendi şişemi yanıma alıp dağ pencerenin yanına gittim. Samanların üzerine uzanıp ıslak kırlara bakmaya başladım. Ne görmeyi beklediğimi bilmiyordum ama tarlalardan, çıplak dut ağaçlarından ve yağan yağmurdan başka bir şey görmedim. İçtiğim şarap bana kendimi iyi hissettirmişti. Gereğinden uzun beklettikleri için bozulmuş, kalitesini ve rengini yitirmişti. Dışarıda havanın kararmasını seyrettim. Karanlık çok çabuk bastırmıştı. Yağmur yüzünden kapkara bir gece olacaktı. Hava karardığında artık gözlemenin bir yararı kalmamıştı. Bu yüzden Piyani'nin yanına gittim. Yatmış uyuyordu. Onu uyandırmadan bir süre yanında oturdum. İri yarı bir adamdı ve ağır bir uykusu vardı. Bir süre sonra onu uyandırdım ve yola çıktık. Çok garip bir geceydi. Ne beklediğimi bilmiyordum. Belki de ölüm ya da karanlıkta ateş etmeleri ve bizim kaçmamız. Ama hiçbir şey olmadı. Bir Alman kıtası geçerken ana yolun kıyısında bir hendekte yatıp bekledik. Onlar gittikten sonra yolu geçip kuzeye gitmeyi sürdürdük. Yağmurda iki kez Almanların çok yakınına gelmiştik ama bizi görmediler. Hiçbir İtalyan görmeden kasabanın kuzeyinden geçtik. Bir süre sonra geri çekilen büyük bir konvoyla karşılaştık ve bütün gece Tagliamento'ya doğru yürüdük. Geri çekilmenin ne kadar büyük bir şey olduğunu daha önce anlamamıştım. Ordunun yanı sıra bütün ülkede taşınıyordu. Bütün gece yürüdük. Taşıtlardan daha hızlı gidiyorduk. Bacaklarım ağrıyordu. Yorulmuştum ama iyi ilerliyorduk. Bonello'nun tutsak olmaya karar vermesi çok aptalca görünüyordu. Hiçbir tehlike yoktu. Başımıza hiçbir şey gelmeden iki ordunun içinden geçmiştik. Eğer Aimo öldürülmemiş olsaydı, hiçbir zaman bir tehlike olduğunu düşünmeyecektik. Tren yolu boyunca herkesin görebileceği biçimde yürürken kimse bizi rahatsız etmemişti. Ölüm öylesine birdenbire ve öylesine nedensizcesine gelmişti ki Bonello'nun nerede olduğunu merak ediyordum. ''Nasıl hissediyorsun kendini Tenente?'' diye sordu Piyani. Taşıtlar ve askerlerle dolu bir yolun kenarından yürüyorduk. ''İyiyim. Bu yürüyüşten yoruldum. Ne yapalım? Şimdi yapmamız gereken tek şey yürümek. Endişelenmemiz gerekmiyor artık. Bonello aptallık etti. Gerçekten aptallık etti. Bonello için ne yapacaksın Tenente?'' ''Bilmiyorum. Yalnızca tutsak olduğunu yazamaz mısın?'' ''Bilmiyorum. Eğer bu savaş sürerse ailesinin başına çok dert açarlar biliyor musun?'' ''Savaş sürmeyecek.'' dedi bir asker. ''Eve gidiyoruz. Savaş bitti. Herkes eve gidiyor. Hepimiz eve gidiyoruz.'' ''Gelsene Tenente.'' dedi Piyani. Onları geçmek istiyordu. ''Tenente mi? Kimmiş Tenente?'' ''Abbasso Gliuficali. Kahrolsun subaylar.'' Piyani kolumdan yakaladı. ''Sana adınla seslensem daha iyi olacak.'' dedi. ''Sorun çıkarmaya çalışabilirler. Kimi subayları vurmuşlar. Hızlanıp onları geçtik. Ailesinin başını derde sokacak bir rapor vermeyeceğim.'' diye biraz önceki konuşmamızı sürdürdüm. ''Eğer savaş biterse bir şey fark etmez.'' dedi Piyani. ''Ama ben bittiğine inanmıyorum. Bitmiş olması inanılmayacak kadar güzel. Çok yakında öğreneceğiz.'' dedim. ''Bittiğine inanmıyorum. Hepsi bittiğini düşünüyorlar ama ben buna inanmıyorum.'' ''Eviva la pace!'' diye haykırdı bir asker. ''Eve gidiyoruz.'' ''Eğer hepimiz evlerimize gitseydik ne iyi olurdu?'' dedi Piyani. ''Sen evine gitmek istemez miydin?'' ''İsterdim. Hiçbir zaman evimize gitmeyeceğiz. Bittiğini sanmıyorum.'' ''Andiamo a casa!'' diye bağırdı bir asker. ''Silahlarını atıyorlar.'' dedi. ''Yürürken silahlarını çıkarıp atıyorlar. Sonra da bağırıyorlar. Silahlarını tutmaları gerekirdi.'' Eğer silahlarını atarlarsa kimsenin onları yeniden savaştıramayacağını düşünüyorlar. Karanlıkta ve yağmurda yolun kenarından yürürken askerlerden birçoğunun silahlarının hala yanlarında olduğunu görebiliyordum. Kasketlerinin üzerine kaldırmışlardı. ''Hangi tümendensiniz?'' diye seslendi bir subay. ''Brigata di Pace'' diye bağırdı biri. ''Barış tümeni.'' Subay hiçbir şey söylemedi. ''Ne diyor? Subay ne diyor?'' Kahrolsun subaylar, eviva la pace. Gel haydi dedi Piani. Taşıt yığınları arasında terk edilmiş iki İngiliz ambulansının yanından geçtik. Bunlar Gorizia'dan dedi Piani. Arabaları tanıyorum. Bizden daha ileri gitmişler. Onlar daha erken başladılar. Sürücüleri nerededir acaba? Herhalde ileridedirler. Almanlar Udine dışında durdular dedim. Bu insanların hepsi ırmağı geçecekler. Evet dedi Piani. Savaşın süreceğini düşünmemin nedeni bu işte. Almanlar ilerleyebilirlerdi dedim. Niçin ilerlemediler acaba? Bilmiyorum. Bu tür bir savaştan hiçbir şey anlamıyorum. Belki de taşıtların gelmesini beklemeleri gerekmiştir. Bilmiyorum dedi Piani. Yalnız başınayken çok daha kibardı. Başkalarının yanında olduğu zaman çok sert konuşuyordu. Evli misin Luigi? Evli olduğumu biliyorsun. Bunun için mi tutsak olmak istemedin? Nedenlerden biri bu. Sen evli misin Tenente? Hayır. Bonello da değil. Bir adamın evli olması onunla ilgili özel bir şeyleri göstermez. Ama sanırım evli bir adam karısına geri dönmek ister dedim. Karılardan konuşmak hoşuma gidiyordu. Evet. Ayakların nasıl? Epey yara bere içinde kaldılar. Gün ışımadan önce Tagliamento kıyısına ulaşmıştık. Kabaran ırmak boyunca ilerleyip bütün trafiğin üzerinden geçtiği köprüye geldik. Bu ırmakta dayanabilmeleri gerekirdi dedi Piani. Karanlıkta ırmağın çevreye taşan suyu çok yükselmiş görünüyordu. Sular döne döne çevreye yayılıyorlardı. Tahta köprü neredeyse çeyrek mil uzunluğundaydı. Genellikle geniş taşlı yatağında dar kanallardan akarken köprünün çok aşağısında kalan ırmak şimdi köprünün tahtalarına yaklaşmıştı. Irmağın kıyısından yürüyüp köprüyü geçen kalabalığın arasına karıştık. Suyun birazcık yukarısında yağmur altında ağır ağır köprüyü geçen kalabalığın arasına sıkışmış bir topçu cephane kutusu vardı hemen önümüzde. Yandan eğilip ırmağa baktım. Şimdi kendi hızımızla ilerleyemediğimiz için kendimi çok yorgun hissediyordum. Köprüyü geçmek kimseyi rahatlatmamıştı. Eğer gündüz bir uçak köprüyü bombalarsa nasıl bir duygu hissedeceğimi merak ettim. Piani dedim. Buradayım Tenente. Kalabalıkta benden biraz ötedeydi. Hiç kimse konuşmuyordu. Hepsi köprüyü ellerinden geldiğince çabuk geçmeye çalışıyorlardı. Yalnızca bunu düşünüyorlardı. Neredeyse geçmiştik. Köprünün karşı ucunda iki yanda durmuş üzerimize ışık tutan subaylar ve karabinieri vardı. Gökyüzünün önündeki silüetlerini gördüm. Onlara yaklaştığımızda subaylardan birinin kafiledeki bir adamı gösterdiğini gördüm. Bir karabinieri kalabalığın arasına girdi ve adamı kolundan tutmuş olarak dışarı çıktı. Adamı yoldan uzağa götürdü. Neredeyse tam karşılarına gelmiştik. Subaylar kafiledeki herkesi dikkatle süzüyor, zaman zaman birbirleriyle konuşup birinin yüzüne ışık tutmak için ilerliyorlardı. Biz tam karşılarına geldiğimiz sırada başka birini daha dışarı çıkardılar. Adamı görmüştüm. Yarbaydı. Üzerine ışık tuttuklarında kolundaki kutunun içindeki yıldızları gördüm. Gri saçlı, kısa boylu, şişman bir adamdı. Karabinieri onu subayların arkasına çekti. Karşılarına geldiğimizde içlerinden birinin bana baktığını gördüm. Sonra biri beni gösterip bir karabinieri ile konuştu. Karabinierinin bana doğru yürümeye başladığını, kafilenin yanından geçip üzerime geldiğini gördüm. Sonra yakamdan yakaladığını hissettim. Ne oluyor sana deyip yüzüne vurdum. Şapkasının altından yüzünü, yukarı kıvrık bıyıklarını ve yanağından akan kanı gördüm. Başka biri bize doğru atıldı. Ne oluyor size dedim. Yanıt vermedi. Beni yakalamak için fırsat kolluyordu. Tabancamı çıkarmak için elimi arkaya götürdüm. Bir subaya dokunamayacağınızı bilmiyor musunuz? Diğeri beni arkamdan yakalayıp kolumu öylesine yukarı kıvırdı ki eklem yerinden oynadı. Onunla birlikte döndüğümde öteki boynumdan yakaladı. Bacaklarını tekmeleyip sol dizimi kasığına geçirdim. Eğer direnirse vurun onu dediğini duydum birinin. Bunun anlamı ne? Bağırmaya çalışıyordum ama sesim çok yüksek çıkmıyordu. Şimdi beni yolun kenarına çekmişlerdi. Eğer direnirse vurun onu dedi bir subay. Arka tarafa götürün. Kimsiniz siz? Öğreneceksin. Kimsiniz siz? Savaş polisi dedi başka bir subay. Şu adamlardan birini beni yakalamak için üzerime salacağınıza niçin yana çekilmemi istemediniz benden? Yanıt vermediler. Yanıt vermek zorunda değillerdi. Onlar savaş polisiydi. Onu da arkaya, ötekilerin yanına götürün dedi ilk subay. Görüyorsunuz ya, İtalyancayı aksanlı konuşuyor. Sen de öyle, seni piç dedim. Arkaya, ötekilerin yanına götürün onu dedi ilk subay. Beni yolun aşağısındaki subayların arkasına, ırmak kıyısındaki tarlada duran bir grup insanın yanına götürdüler. Onlara doğru yürürken ateş ediliyordu. Tüfeklerden çıkan kıvılcımları gördüm ve çığlıklar işittim. Grubun yanına geldik. Birlikte duran 4 subay ve önlerinde iki yanında birer karabinieri olan bir adam vardı. Karabinierinin nöbetçilik ettiği bir grup adam duruyordu. Başka 4 karabinieri soru soran subayların yanında durmuş, karabinalarının üzerine yaslanmışlardı. Bunlar herkesin nefret ettiği karabinieriydi. İki tanesi beni sorgulanmayı bekleyen grubun yanına iteklediler. Subayların sorguladıkları adama baktım. Bu, kafileden çekip çıkardıkları şişko, kır saçlı, ufak tefek yarbaydı. Sorgulayanların üzerinde ateş eden ve üzerlerine ateş edilmeyen İtalyanların keskin soğuk havası ve kendine güveni vardı. Tümenin, söyledi. Alay, bunu da söyledi. Neden kendi alayınla birlikte değilsin? Anlattı. Bir subayın askerleriyle birlikte olması gerektiğini biliyor musun? Biliyordu. Hepsi bu kadardı. Başka bir subay konuştu. Barbarların baba vatanın kutsal topraklarına girmesine izin verenler sen ve senin gibiler. Kusura bakmayın anlamadım dedi yarbay. Zaferin meyvelerini yitirmemizin nedeni senin gibilerin ihaneti. Siz hiç geri çekilmede bulundunuz mu diye sordu yarbay. İtalya'nın hiçbir zaman geri çekilmemesi gerekirdi. Yağmurun altında durmuş bunu dinliyorduk. Yüzümüz subaylara dönüktü. Tutsak önümüzde biraz yan tarafta duruyordu. Eğer beni vuracaksanız dedi yarbay, lütfen daha fazla sorgulamadan hemen vurun. Bu sorgu çok aptalca. Hat çıkardı. Subaylar birbirleriyle konuştular. İçlerinden biri bir kağıda bir şeyler yazdı. Askerlerini terk etmiş vurulması emrediliyor dedi. İki karabinieri yarbayı ırmak kıyısına götürdüler. İki yanında birer karabinieriyle yağmur altında yürüyen başı açık yaşlı bir adam. Onu vurmalarını izlemedim ama atış seslerini duydum. Şimdi başka birini sorguluyorlardı. Bu subay da askerlerinden ayrı düşmüştü. Bir açıklama yapmasına izin verilmedi. Ellerindeki kağıttan yargıyı okuduklarında ağlıyordu. Onu götürürken ağlıyordu. Onu vurdukları sırada başka birini sorguya çekiyorlardı. Birini sorguladıkları sırada ondan önce sorgulananı vurarak bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardı. Bu yolda bu konuda yapılacak hiçbir şey olmadığını açıkça gösterdiklerini düşünüyorlardı. Sorgulanmayı bekleyeyim mi yoksa şimdi mi kaçmaya çalışayım karar veremiyordum. Onların gözünde İtalyan üniforması giymiş bir Alman olduğum açıktı. Kafalarının nasıl işlediğini görüyordum. Tabii eğer işleyecek kadar kafaları varsa. Hepsi genç adamlardı. Ülkelerini kurtarıyorlardı. Tagliamento'da 2. ordu yeniden kuruluyordu. Binbaşı ve daha yüksek rütbeli subaylardan, askerlerinden ayrı düşmüş olanları ölüm cezasına çarptırılıyorlardı. Aynı zamanda karşılarına çıktıkta İtalyan üniforması giymiş Alman kışkırtıcılarla da ilgileniyorlardı. Başlarında çelik miğferleri vardı. Aramızda yalnızca 2 kişinin çelik miğferi vardı. Karabinierinin içinde de çelik miğferliler vardı. Geri kalanlar geniş kasketler giyiyorlardı. Onlara uçak derdik. Yağmurun altında durmuş, birer birer sorgulanmaya götürülüp vuruluyorduk. Şimdiye kadar sorguladıkları herkesi vurmuşlardı. Sorgulayıcıların üzerinde kendisi ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmaksızın, ölümle ilgilenen insanların o güzelim ilgisizliği ve kendini adalete adamışlığı vardı. Şimdi ateş hattındaki bir alaydan gelen bir albayı sorguluyorlardı. Yanımıza 3 subay daha getirmişlerdi. Alayı neredeydi? Karabinieri'ye baktım. Yeni gelenlere bakıyorlardı. Birden yere eğilip iki adamın arasından kendime yol açtım ve başım öne eğik olarak ırmağa doğru koştum. Irmağın kenarına geldiğimde ayağım tökezledi, şapırtı çıkararak suya düştüm. Su çok soğuktu. Elimden geldiğince uzun bir zaman suyun altında kaldım. Akıntının beni döndürdüğünü hissediyordum. Artık bir daha yukarı çıkamayacak duruma gelinceye kadar suyun altında kaldım. Başımı çıkarır çıkarmaz bir soluk aldım ve yeniden dibe daldım. Üzerimde bu kadar çok elbise ve ayaklarımda çizmelerim olduğu için suyun altında kalmak kolaydı. İkinci kez yukarı çıktığımda önümde bir kütük gördüm. Uzanıp tek elimle tutundum. Başımı arkada tutuyordum. Kütüğün üzerinden bakmaya bile çalışmadım. Kıyı görmek istemiyordum. Koşarken atış sesleri geliyordu. İlk kez su üstüne çıktığımda da atış sesleri vardı. Tam suyun üzerine çıkmak üzereyken duymuştum onları. Şimdi hiç atış sesi gelmiyordu. Kütük parçası akıntıya kapılıp döndüğünde tek elimle yakaladım onu. Kıyıya baktım. Çok hızlı gidiyor gibi görünüyordu. Su çok soğuktu. Suyun üzerinde bir çalı adacığının yanından geçtik. Şimdi kütüğe iki elimle tutunmuş, onunla birlikte sürükleniyordum. Kıyı görünmez olmuştu artık. Bölüm 31. Akıntı çok hızlı aktığı zaman insan ırmağın içinde ne kadar zamandır bulunduğunu bilmiyor. Çok uzun bir zaman gibi görünüyor ama çok kısa da olabilir. Su çok soğuk ve kabarmıştı. Irmak yükseldiğinde kıyılardan kopup suya kapılan pek çok şey geçiyordu yanımdan. Yakalayacak ağır bir kütüğüm olduğu için şanslıydım. Buz gibi suyun içinde çenemi ağaca dayamış, iki elimle elimden geldiğince rahat bir biçimde tutunmuş gidiyordum. Kramp girmesinden korkuyordum ve kıyıya doğru gitmememizi umut ediyordum. Geniş bir dönüş yaparak ırmağın aşağılarına doğru gidiyorduk. Hava biraz aydınlanmaya başlamıştı. Kıyı boyunca uzanan çalılıkları görebiliyordum artık. Önümüzde bir çalı adacığı vardı ve akıntı kıyıya doğru yönelmişti. Çizmelerimi ve üzerimdekileri çıkarıp kıyıya yüzmeye çalışsam mı diye düşündüm ama böyle yapmamaya karar verdim. Eninde sonunda nasılsa kıyıya ulaşacağımı düşünüyordum. Eğer çıplak ayakla karaya çıkarsam iyi olmazdı. Bir yolunu bulup mesleğe gitmem gerekiyordu. Kıyının yaklaştığını, sonra dönüp uzaklaştığını, ardından yeniden yaklaştığını görüyordum. Şimdi daha yavaş ilerliyorduk. Kıyı çok yakınımıza gelmişti. Söğütlerin sürgünlerini görebiliyordum. Kütük ağır ağır döndüğünde kıyı arkamda kalmıştı. Bir girdaba yakalandığımızı anlamıştım. Yavaş yavaş dönüyorduk. Kıyının yeniden çok yakınlaştığını gördüğümde bir kolumla kütüğe tutunup ötekisiyle yüzerek ve çırpınarak kütüğü kıyıya doğru yanaştırmaya çalıştım. Ama hiç yakınlaştıramamıştım. Girdaba kapılıp gideceğimizden korkuyordum. Kütüğü tek elimle tutarak ayaklarımı yukarı çekip kütüğün yanına dayadım. Kendimi kıyıya doğru bütün gücümle ittim. Çalılıkları görebiliyordum ama kazandığım ivme ve bütün gücümle yüzmeye çalışmam bile akıntının beni sürüklemesini engellemiyordu. O zaman çizmelerim yüzünden boğulacağımı düşündüm. Yine de suyun içinde çırpınmayı sürdürüyordum. Başımı kaldırıp baktığımda kıyının bana doğru gelmeye başladığını görünce kıyıya ulaşıncaya kadar panik içinde çırpınmayı ve ağır ayaklarımla yüzmeyi sürdürdüm. Söğüt dalını yakaladığımda kendimi yukarı çekecek gücüm kalmamıştı ama artık boğulmayacağımı biliyordum. Kütüğün üzerindeyken boğulacağım hiç aklıma gelmemişti. Gösterdiğim çabadan sonra karnımda ve göğsümde bir ağrı ve boşluk hissediyordum. Dallara tutunup bekledim. Fenalaşma duygusu geçtiğinde kendimi söğütlere doğru çektim. Kollarımı çalılara dolayıp ellerimle dallara sıkı sıkıya tutunarak biraz daha dinlendim. Sonra emekleyerek sudan dışarı çıktım. Söğütlerin arasından sürüklenerek kıyıya tırmandım. Gün ağarmak üzereydi ve çevrede hiç kimseyi görmemiştim. Kıyıda uzanıp yattığımda kulağıma ırmağın ve yağmurun sesi geliyordu. Bir süre sonra doğrulup kıyı boyunca yürümeye başladım. Latisana'ya kadar ırmağın üzerinde köprü olmadığını biliyordum. San Vito'nun karşısında olmam gerektiğini düşünüyordum. Ne yapmam gerektiğini düşünmeye başladım.